Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da her zaman olduğu gibi İstanbul Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarında birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet, hocam yine çok gündem olarak dolu dolu bir hafta geride kaldı ve önemli gündem başlıkları var. Tabii ki ilk sırada Libya'da yaşanan gelişmeler, Libya üzerinde yaşanan gelişmeler var. Hocam son olarak pazartesi günü Moskova'da bir zirve yapıldı ve bu zirvede Hafter'in de bir anlaşmaya varılacağı, imza atacağı noktasında olumlu sinyaller verdiği söylendi. Sonrasında da süre istedi ve Moskova'da imzalamadan anlaşmayı ayrıldı. Bunu konuşalım. Hafter'i anlaşmadan geri tutan şey neydi? Neden imza atmadan ayrıldı? Moskova sürecini değerlendirelim ilk önce. Sonrasında da önümüzdeki günlerde de Berlin'de bir konferans düzenlenecek. Berlin Konferansı Libya konulu. Bu da çok önemli bir konferans olacak Libya üzerinde. Onu konuşacağız ama Moskova'da neler yaşandı? Libya'da iki taraf anlaşma noktasında nelerde sıkıntı yaşadı ve Hafter neden imzalamadan ayrıldı Moskova'dan?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Hakikaten merkezinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasının olduğu sıcak gelişmeler bütün dünya gündemini meşgul ediyor. Bu geçtiğimiz günlerde Moskova'da Putin'in daveti üzerine yapılan bu Libya konulu barış ve ateşkes anlaşması ile ilgili önce bir geçici ateşkes anlaşması imzalandı.
Evet.
Onu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hı hı. Sonra uzun müzakereler neticesinde kalıcı bir ateşkes anlaşması imzalanacaktı. Hafter süre istedi. Ertesi gün sabaha kadar, ondan sonra apar topar kaçtı.
Evet.
Bu da Putin adına oraya not edilmesi gereken bir ayrıntı olarak, ki Rus lider bu tür konulara önem verir. Peki Hafter'in apar topar ayrılmasının sebebi neydi? Dünyada herkes değişik boyutlardan bakıyor bu hadiseye. Evet. Hafter dediğiniz darbeci bir general. Yasa dışı bir şekilde Libya topraklarını işgal ediyor. Hatta Suriye'deki ve Irak'taki DAEŞ'lerin bir kısmının da Libya'ya transfer edildiği söyleniyor. Afrika'dan başta Sudan'daki Cancavitler olmak üzere getirilen paralı askerler, bunun üzerine Rusların paralı askerleri ve Fransa'nın başta olmak üzere Batı ülkelerine vermiş olduğu teknik destekle her geçen gün alanını genişletiren bir Hafter var. Şayet orada Hafter anlaşmaya imzayı koymuş olsaydı
ne olurdu hocam?
Ne olurdu? Tıpkı Astana ve Soçi'de olduğu gibi inisiyatif Putin-Erdoğan ikilisinin eline geçerdi. Mesela şu anda Suriye ile ilgili alınacak kararların önemli bir kısmını işte orada da Cenevre'de toplanıyordum. Genişçe bir katılım. Artık Cenevre'nin çok fazla etkisi kalmadı. Putin-Erdoğan ikilisinin Soçi'de, evet, ve Astana'da yapmış oldukları mutabakat çerçevesinde Suriye'de her dengeler bir şekilde oturdu. Eğer Libya'da da aynı şekilde Hafter anlaşmayı imzalasaydı muhtemelen Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da Libya'da bir,
evet,
askeri üs kuracaktı ve bu yıllardır Kaddafi'nin devrilmesinden sonra buna yatırım yapan, ki Hafter dediğiniz kişi sonuçta Kaddafi'nin bir komutanı iken, evet, Çad'daki savaşta esir olmuş. Daha sonra Amerika'ya gitmiş, CIA'nin ve Amerika'nın o karanlık güçlerinin kanatlarının altında bugünlere gelmiş birisi. Sonra hep konuşuyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz,
evet,
Suudi Arabistan diyoruz, Fransa diyoruz. Bunlar Hafter'e babaların hayrına yardım yapmadılar. Yani Libya'nın kaynaklarını yağmalamak istiyorlar idi. Eğer Hafter anlaşmaya imzayı koymuş olsaydı, bunu bugüne kadar büyütüp semirten, bu hale getiren güçler boşa düşmüş olacaktı ki bu onların işine gelmezdi. Efendilerinin vermiş olduğu talimatla apar topar oradan pek de nezaket kurallarına uymayan şekilde ayrılmak durumunda kaldı. Peki önümüzdeki günlerde, yani Berlin'de bu pazar 19 günü Ocak'ta. 19 Ocak'ta yapılacak olan toplantıda bir ateşkes olur mu? Muhtemelen olur. Fakat burada masa oldukça geniş.
Kimler var hocam, sayabilir miyim? Müsaade eder misiniz? Çok ilginç bir katılımcı var. ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti davetli. Bunlar davetli olanlar, ama bir de davet edilmeyen Yunanistan var. Çok ilginç. Yunanistan'ın da hem Almanya'da hem de Yunanistan içerisinde bu çok konuşuluyor. Neden bu masada Yunanistan yok şeklinde. Hatta Alman basını şöyle diyor: Erdoğan Merkel'i ikna etti, baskı kurdu, Yunanistan davet edilmedi şeklinde haberlerde çıkıyor. Bu masada Yunanistan'ın olmaması ne anlam ifade ediyor? Buyurun hocam.
Şimdi Berlin'deki masaya çağrılan veya davet edilen ülkelere baktığımızda, Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın adeta ağababaları konumunda olan işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa.
Evet.
Bu beşli çete yine masanın bir köşesinde duruyor.
Evet.
Hatta Çin enteresan bir şekilde bu denklemin içerisinde yeni yeni dahil olmaya başladı. Diğerlerine baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler, bunlar kendi iradesiyle bir inisiyatif alacak ülkeler değil. Bunlar sahibinin sesi. Nasıl ki Hafter birilerinin oradaki figüranı ise, bu ülkelerde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çizmiş olduğu sınırlar dahilinde orada konuşacaklardır veya politika belirleyeceklerdir. Burada Cezayir'in konumu biraz farklı. Cezayir'in gönlü aslında Türkiye ve Trablus hükümetinden yana. Fakat Cezayir'in içerisindeki askeri ve derin yapı ise Fransa'dan bağımsız hareket edemiyor ki Fransa da bu işin tam göbeğinde ve Hafter'i lojistik destek olarak en önde gelen ülkelerin başında. Türkiye şu anda İtalya ile birlikte Trablus hükümetini destekliyor. Eğer Rusya'yı da yanına çekebilirse, ki veto hakkı olan bir ülkenin de olması gerekiyor, yavaş yavaş hava savunma sistemlerini kurduktan sonra önümüzdeki aylarda, yıllarda Libya'da dengelerin çok daha farklı değişeceğini görebiliriz. Yani Türkiye'nin apar topar meclisten karar çıkarıp oraya asker yollamasındaki veyahut da hava savunma sistemleri kurmasındaki hedef, merkezi Trablus hükümetini ayakta tutmak. Zaten Türkiye'deki tartışmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'deki en muhalif olan siyasi partilerin görüşlerinde diyor ki, işte Libya'yla deniz anlaşmasının münhasır alan yetki paylaşımının yapılmasını doğru buluyoruz. Hatta geç kalmış buluyoruz diyorlar.
Evet.
Ama asker göndermemizi yanlış buluyorlar. Ne yapsaydık? Barış çağrısı yapsaydık vesaire. Ya adam hükümeti devirmek üzereydi. Yani Trablus'u ele geçirmek üzere.
Evet.
Yani Trablus hükümeti düştükten sonra bizim yaptığımız bütün anlaşmalar çöpe gidecekti. Yani Hafter bize Doğu Akdeniz'deki bütün anlaşmalarla ilgili herhangi bir hak talebimiz olmayacak. Biz yine Antalya Körfezi'nin kıyılarına hapsolacaktık. Dolayısıyla Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda Libya'ya şu anda tezkere çıkarttı, asker gönderdi ve kim ne kadar alanı kontrol eder, o önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda konuşulacak, tartışılacak bir konu. Geçtiğimiz programda da ifade etmiştik. Trablus, Misrata, Sirte Körfezi çevresi, Sirte Körfezi'nden Tunus sınırına kadar olan %5-%7'lik bir alan şu anda merkezi hükümetin kontrolünde, ama nüfusun yarıdan fazlası orada.
Burada
zaten 6 milyon civarında bir nüfusun tek başına 2 milyon civarında Trablus ve çevresindeki mahallelerde yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye mevcut hükümeti düşmesini engelleyip bu Berlin'deki süreci de sağ salim atlatabilirse bundan sonra her geçen ay, evet, her geçen yıl göreceğiz ki Libya'da yeni bir denge oluşacak. Çünkü orada aşiretler, kabileler konfederasyonu var ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasındaki orada Arapların, Mısır'da da bunun en bariz özelliğini görüyoruz. Şöyle bakarlar güç dengesine. Güç kimden yana galebe çalıyorsam o tarafa doğru,
evet,
yönelirler. Ve şu anda da Hafter hep ilerliyor. Trablus'taki hükümet de geri çekiliyor. Evet. Ve Trablus hükümetinin ayakta kalacağı ve gelecekte daha önemli resmi ve ülkenin kaynaklarına sahip olma bakımından gelecek vaat eden bir durum olursa o saf değiştiren kabileler tekrar
eski pozisyonlara dönecekler.
Gelecektir. Çünkü zaten, evet, ülkenin %90'ı çöllerle kaplı. Yani öyle haritada, evet, alanlar, işte Hafter şu kadar alanı kontrol ediyor diyor da çölü neyini kontrol edeceksin? Zaten ıssız, evet, insansız bölgeler oralar.
Evet. Dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Libya'ya gitti. Hafter'le görüştü. Hafter'in anlaşmaya yakın olduğunu, sıcak baktığını, anlaşmadan yana olduğunu, barıştan yana olduğunu söyledi. Hafter de gece geç saatlerde hocam apar topar gizli bir şekilde Berlin konferansına davet edilmeyen Yunanistan'a geçti. Orada bugün görüşmelerde bulundu. Evet. Yunanistan'ın yapabileceği bir şey var mı bu noktada, onu sorayım. Bir de hocam İtalya Başbakanı Conte pazartesi günü Türkiye'deydi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Bu ziyaret de önemliydi. Gerçi az önce bahsettiğiniz İtalya'nın pozisyonunu, hem Hafter'in Yunanistan ziyaretini, hem Yunanistan'ın
politikadaki
bu noktadaki sıkıntısını nasıl yorumlarsınız İtalya ile birlikte?
Şimdi burada kaybedenlerin başı da Yunanistan geliyor. Evet. Çünkü o Berlin'deki masaya davet bile edilmedi. İktidar ve muhalefet birbirine düştü Yunanistan'da. Yani, evet, bizi hani
Kongo bile var, biz yokuz dediler.
Parantez içerisinde, evet, söyleyeyim, bizi adam hesabına alıp oraya, evet, çağırmadılar diye kendi işlerinde. Evet. Ki Libya'nın hemen karşısında. Yani, evet, deniz olarak da kıyıdaş iki ülke. İtalya ve Türkiye Libya'nın tarihinde belli bir dönem Libya'yı yönetmiş iki ülke. Bu ikisi de şu anda Trablus yönetiminin yanında duruyor. Şimdi Türkiye, Putin-Erdoğan o ikilisinin görüşmeleri, yakınlıkları, ikili ilişkileri çerçevesinde eğer Rusya'da bu ittifakın içerisine dahil edilirse muhtemelen Tunus ve Cezayir'de gelecektir. Evet. Ondan sonra dengeler büyük ölçüde değişecektir diye düşünüyorum muhtemelen, ama düğüm bu pazar günü başlayacak olan Berlin'deki masada, yuvarlak, evet, masa toplantısında belli olacaktır. Ama burada dikkati değer bir konu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere sanki hiç sahada
yokmuş
yok gibiler.
Gibi. Evet.
Fakat enteresandır, hem Trablus'taki merkezi hükümet ile hem Hafter taraftarı ile ayrı ayrı görüşen, yazı gelse de tura gelse de, hmm, hangi taraf kazanırsa kazansın büyük petrol ve gaz ihalelerinde ve imar inşa faaliyetlerinde her zaman masanın baş köşesinde oturacak iki ülkenin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri bu kadar agresif olarak Hafter'in arkasında duruyor. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin iradesi değil bu. Hı hı. Amerika ve İngiltere kendini bu coğrafyada halklar nezdinde biraz daha fazla imajının zedelenmemesi için burada figüran veya taşeren kullanıyor. Bunu bilmekte fayda var.
Evet. Bu arada az önce konunun ilk seyrinde ifade ettiğiniz bir nokta vardı. Libya'da hakimiyeti Türkiye ve Rusya'ya kaptırmamak istiyorlardı dediniz. Hafter'in imza atması buna sebep olurdu, evet, dediniz. Bununla ilgili bir haber var hocam. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkan Avrupa Birliği'nden itiraf gibi bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ortak yaklaşım sergileyemedik, Libya'da liderliği Türkiye ve Rusya aldı demiş.
Yani şimdi herkes tribünlere konuşuyor ama Bir de gerçek var. Sahada gerek havadan, gerek denizden, gerek de karada komandosuyla savaşabilecek güç ve kabiliyette şu anda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye var. İngiltere şu anda bu Brexit sürecinde çok fazla etliye sütlüye dokunuyor, gözükmüyor. Fransa ise Afrika'da kaybetmiş olduğu bu imajını ve alan kaybettiği konusunu burada bir karizmayı düzeltebilir miyim diye gelip müdahalede bulunmaya çalışıyor. Çünkü Libya'nın şöyle bir önemi var. Hafter kazanırsa tıpkı Suud'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da olduğu gibi diktatörlerin ve halka rağmen küçük bir azınlığın çok uluslu şirketler lehine ülkelerin gelirlerine el koyduğu düzenin sağlamlaşması demektir. Ancak tersi durum olursa bugün Cezayir'de, Tunus'ta ve belki Sahra altı Afrika ülkelerinde, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ise dengelerin değiştiğini görebileceğiz inşallah.
Evet. Hocam Libya konusunu bu şekilde konuşmuş olduk. Bir başka önemli gündem maddesi İdlib'de yaşanan gelişmeler. Bugün yeni sıcak bir haber. Esed rejimi karadan İdlib'e saldırı başlattı ki daha önce havadan hem Esed rejiminin hem de İran yanlısı militanların ve Rusya'nın saldırıları devam ediyordu. O bölgeden Türkiye sınırına göç hala devam ediyor. Kış şartları maalesef, barınaklar, oradaki imkanlar kısıtlı ve tam bir insani trajedi yaşanıyor İdlib'de. Bir ateşkes de söz konusuydu cumartesi gece yarısı itibariyle ama ne kadar uyuluyor, ne kadar bu ateşkes tatbik ediliyor, bu da bir soru işareti. Neler söyleyeceksiniz
şimdi
hocam?
Halkımız arasında da infiale sebep olan, başta Hüdayi Vakfı'nın, burada kendisine teşekkür ediyorum, Serdar Er Yılmaz Bey'in o gayretleri olsun, Diyanet'in, İHA'nın ve Kızılay'ın, yani gerek kamu gerek sivil STK'ların gayretleriyle orada milyonu aşan insanların o çadırlarda, derme çatma yerlerde hayat mücadelesi verdikleri bir anda gerek gıda, gerek barınma, çadır, ısınma, giyim ve benzeri noktalarda her gün adeta o bizim Cilve Gözü sınır kapısından tırlar dolusu yardımın gitmesi, bu milletin ne kadar kadir şinas olduğunu göstermesi bakımından bir artı değerdir bizim adımıza. Fakat İdlib'de yaşanan hadise, Türkiye geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yapılan o Astana mutabakatı çerçevesinde 12 tane gözlem noktası kurdu ve İdlib vilayetin adıdır, bakınız tekrar ediyorum, İdlib vilayeti. Bu vilayet orta büyüklükte bir alan ve bu vilayetin normalde nüfusu, diyelim ki 800 bin, 1 milyon civarında bir nüfusu vardı. Diğer bölgelerden, Hama, Humus, Şam gibi Suriye'nin diğer bölgelerinden kaçıp, hatta Halep'ten en son Halep'in boşaltılması sırasında, ki İdlib'in sınırları zaten Halep'in 15-20 kilometre yakınına kadar dayanıyor. Yani hemen Halep şehrinin bittiği yerden itibaren İdlib'in sınırları başlıyor. Türkiye 12 tane gözlem noktasıyla burada güvenlik ve asayişi sağlamayı Ruslarla birlikte taahhüt etmiş idi. Fakat bu İdlib içerisinde Suriye'nin çeşitli bölgelerinden kaçıp gelirken o masum mültecilerin yanı sıra bu Nusra, El-Kaide ve onların türevi olan Heyet-ü Tahrir-ü Şam'ın silahlı milislerini de Türkiye etkisizleştirmeyi taahhüt etmişti. Fakat bunların zaman zaman Suriye'nin diğer bölgelerine top atışları, taciz atışları neticesinde gerek havadan rejimin varil bombası atarak, gerekse karadan yapmış olduğu operasyonlarla, sanki onlara sorsanız o taraftan biz o Heyet-ü Tahrir-i Şam'ın, yani El-Nusra'nın teröristlerini bombalıyoruz diyorlar. Yani karşı tarafın argümanı. Fakat atılan bomba pazar yerine düşüyor.
okullara
hastaneye düşüyor,
evet.
okullara düşüyor ve onlarca sivil hayatını kaybediyor. Yani siz şöyle bir empati yapsanız, kendi eşiniz, çocuğunuz, ailenizle birlikte pazarda dolaşırken bir bomba düşüyor, 40-50 kişi hayatını kaybediyor. Tekrar siz ikinci hafta o pazara
gitmezsiniz.
Çıkar mısınız? Siz evet. Veya bir bomba düşüyor, komşunuzun binası, 5 katlı bina yerle bir oluyor. Orada yaşayan insanların büyük bir kısmı hayatını kaybediyor. Siz de alabildiğiniz eşyayla ne yapıyorsunuz?
Güvenli
o kasabadan, o köyden daha güvenli bildiğiniz bölgeye. Yani göçler İdlib'in bir ilçesinden, bir kasabasından, köyünden başka bir ilçe ve kasabasına doğru oluyor. Çünkü son zamanlarda İdlib şehir merkezi de artık güvenli evet. olmaktan çıktı. Peki gelenler nereye geliyor? Daha çok güneyden kuzeye, doğudan batıya evet. doğru. Yani en doğudakiler batıya, en güneydekiler kuzeye doğru. Ve
Türkiye sınırı.
Hedef
yani.
Türkiye sınırı. Başta evet. Atme mülteci hı hı. kampı, Cilvegözü sınır kapısının hemen karşısında o Atme mülteci kampı ki yüz binlerce insanın adeta yürek burkan manzaralar vardır. Çünkü diğer Afrika ülkelerinde, sahra altı bölgelerde de insanlar sıkıntılar çekiyorlar ama bir ağacın gölgesinde seneyi geçirebiliyor. Soğuk değil ama burada son yılların en yağışlı dönemlerini geçirdik bu Aralık, evet. Ocak aylarında. Hem soğuk hem yağış, çamur, balçık içerisindeki bu insanlara el uzatma bakımından evet. önemli. Yani sivil inisiyatif onların insani ihtiyaçlarını karşılamakla ama siyaset ise bu konuyu çözmekle mükelleftir. İnşallah bu İdlib konusunda da Türkiye ile Rusya belli bir noktada mutabakata varar. Ve iç politikaya yönelik bir şey söyleyeyim. Sürekli olarak muhalefetten şu geliyor. Yani hükümet inadı ve ısrarı bıraksın, gitsin Esed'le el sıkışsın. Yani Şam rejimiyle görüşsün ve bu probleme çözüm getirsin. Ya Şam rejimi dediğiniz kişi bir Rus albayın, yani orta ve alt düzey bir subayın ittirerek komut verdiği, otur dediği yerde oturan, kalk dediği yerde kalkan bir adeta yetkisiz bir kişidir.
Evet.
Resmi olarak Birleşmiş Milletler nezdinde hala Suriye'nin resmi hükümeti, resmi yöneticisi Esed rejimi olmuş olsa da ipler tamamen Rusya'nın elinde. Yani Suriye'de şu anda savaşın mı barışın mı olacağı, Suriye'nin geleceğinde ne olacağında Beşar Esad'dan daha çok Vladimir Putin'in daha etkili olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu İran'dan da Amerika'dan da çok daha fazla etkili. Türkiye'de Putin'le görüşüyor zaten. Yani büyük patronla görüşüyor. Dolayısıyla bunca yapılan mutabakatların hepsi dolaylı olarak da rejimle zaten görüşülmüş sayılır. Onu da bu şekilde not etmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Yine önemli bir gündem başlığı İran'da yaşanan gelişmeler. İran-ABD ekseninde yaşanan bir süreç vardı. Karşılıklı olarak birbirlerine saldırı gerçekleştirdiler. Ama sonuç olarak İran'ın elde ettiği ne var diye soracak olursak herhangi bir şey olmadığı görülüyor. Çünkü İran'ın ABD'yi vurduğu gece, ABD'nin üstlerini vurduğu gün aynı zamanda bir de Ukrayna uçağı vurulmuş ve düşmüştü.
Evet.
Sonrasında gelen açıklamada İran dedi ki biz yanlışlıkla vurduk, onu bir füze zannettik ve vurduk dedi, itiraf etti. İlginç bir şey ortaya çıktı daha sonra. Bu vurulma bilgisi hükümetten, Ruhani hükümetinden saklanmış hocam.
Evet.
Daha sonra onlar
devrim muhafızları yapıyor.
Evet, devrim muhafızları yapıyor ama İran yönetimi bunu sonradan haber alıyor, kendilerine saklanıyor bu
evet.
bilgi ve sonrasında da protestolar başlıyor yeniden. Tam işte İran Süleymani'nin ölümüyle birlikte içeride birliği sağladık derken bu uçak hadisesiyle birlikte protestolar yeniden başlıyor. İran'da yaşananları nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Aslında Süleymani'nin öldürülme hadisesi özelde İran'ın, genelde Şii dünyasının kenetlenmesine vesile olmuştu. Ve bu son tahlilde İran'ın lehine bir durumdu.
Evet.
Çünkü Irak'taki Şiiler artık İran'ı istememe durumuna gelmişler idi. İşte ekonomi kötüye gidiyor idi. Süleymani suikastı ile birlikte bütün oklar Amerika'nın üzerine çevrildi ve rejim adeta bu dönemde biraz da intikam yeminleri ederek üzerindeki bütün negatif unsurlardan bir anda sıyrılmış oldu, evet, birkaç günlüğüne. Evet. Fakat ne zaman ki Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğü haberi dünya medyasına düştüğü andan itibaren İran iki şeyi kaybetti. Birincisi kamuoyu nezdinde hem içeride İran halkında hem de Irak ve dünyada bu gösteriler, İran içerisinde gösteriler başladı. Evet. Irak'ta yine aynı şekilde İran aleyhtarlığı şey yaptı. Hı-hı. İkincisi de dünya genelinde şu söylenmeye başlandı. Yani normal bu balistik füzeleri böyle kullanan bir İran'ın eline nükleer teknoloji geçerse,
neler
nükleer
olur,
füzeye sahip olursa dünyanın hali nice olur. Yani evet, İran askeri olarak yapmış olduğu tehditlerin büyük bir kısmını gerçekleştiremeyecek derecede güçsüz olduğu, blöf yaptığı,
evet,
algısı dünyada hakim olmaya başladı. Yani o Ukrayna uçağı düşürülünceye kadar İran hakikaten bir tehdit olarak algılanıyor idi. Dünya genelinde. Ama şu anda dikkat edin, petrol fiyatları tekrar düşmeye başladı. Herkes buradan bir şey çıkmaz gibisinden. Hı hı. Artık İran'ın son dönemde vermiş olduğu mesajlar, tehdit dolu beyanatları artık ne borsayı ne dünyadaki küresel güçlerin çok da fazla dikkate almadığını görmekteyiz. Hı hı. İran burada çok ciddi bir şekilde karizmayı çizdirdi.
Evet. Peki hocam, acaba o Ukrayna uçağının düşürülmesi ABD tarafından İran'a sunulmuş bir yem miydi? ABD böyle bir işin içine mi girdi acaba? Bu sorularda gündeme geliyor.
Tamamen
tesadüf
benim,
müdür bu?
Kişisel kanaatim şu. İran şöyle bir siyasi tarihine baktığımızda, buyurun, Şah döneminde 1970'li yıllarda Orta Doğu'nun en güçlü silahlı kuvvetlerine sahipti. Tank olarak, uçak olarak, askeri teçhizat olarak Türkiye'den ve diğer Orta Doğu ülkelerden çok çok ileriydi. Evet. Ama 1979 Şubat devriminden sonra, Şahlığın yıkılıp da Hümeyni rejiminin gelmesinden sonra 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ve arkasından ambargolarla birlikte o Şahlık döneminde kullanmış oldukları
teknoloji
kullandılar. Sonra Rusya'dan bir takım yedek parça aldılar ama birçok şeyi yenileyemediler. Kendileri bazı şeyleri yapmaya çalıştılar. Onda da belli bir noktaya kadar gelebildiler. Dolayısıyla İran'ın askeri yeteneğinin öyle sanıldığı kadar fazla olmadığı bu hadise de ortaya çıktı. Çünkü çok bariz bir hata. Yani siz bir yolcu uçağı ile füzeyi ayırt edemiyorsanız, evet, ki Allah'tan 3-4 dakika önce Türkiye'ye gelen bir uçak, yani 3 dakika fark var yani. Hmm. 3 dakika önce ateşleselerdi Türkiye'ye gelen uçağı bizim vatandaşlarımızı düşüreceklerdi. Yani bu öyle Amerika'ya bir başkasına atılacak bir suç değil. Yani teknolojik olarak çok, evet, yani sanıldığının aksine ileri olmadıklarını bir göstergesi.
Peki İran nükleer anlaşma noktasında da şu anda sıkıntıda. Daha önce ABD çekilmişti anlaşmadan. Şimdi İran da çekildiğini, İran da buna ayak diremeye başladı. Bu konuda İran neler bekliyor
olabilir?
İran
masada iyi müzakere yapan bir ülkedir. Ta Perslerden bu yana 2000 yıllık devlet
Trump da bunu belirtmişti.
Var.
Evet.
Yani hiçbir savaşı kazanamamış ama hiçbir barış müzakeresini de kaybetmemiş bir ülke, evet, dedi Trump. Hakikaten doğru söyledi. Çünkü İran böyle masa başında bu işleri yıkotanan bir ülkedir. Dolayısıyla da hemen baktı ki o füze krizinde, uçakların düşürülmesinde karizması yerle bir oldu. Hemen işte ben de bunu askıya aldım, ben de bu şeyden kalktım vesaire, işi hemen müzakere masasına getirip, evet, önce ölümü gösterip hastalığa razı etmek, ki Trump da benzeri şey yaptı bütün, evet, dünya genelinde. İşte Çin'le yapmış olduğu, yani bir örnek olsun diye söylüyorum.
Buyurun.
Ticaret anlaşmalarını önce askıya aldı bütün dünyada, sonra yavaş yavaş karşılıklı tavizlerle şey oldu. Mesela dün Çin'le Amerika arasında ticaret serbestisi anlaşması imzalandı. Çünkü Trump diyelim ki seçimler yaklaşıyor. 7 milyon ton dünyaya soya fasulyesi satıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı. 4 milyon 200 bin tonunu geçen yıl Çin'e satmış. Siz ambargo uyguladığınız zaman Çin'e, o elinizdeki soya fasulyesi
size kalacak.
Size kalacak. Evet. Peki çiftçiler mağdur olacak. Çiftçiler tabii mağdur olunca oy alamayacaksınız.
Tabii.
Dolayısıyla Çin'e, Çin de bu ham maddeyi almak zorunda. Çünkü protein değeri olarak en ucuz üründür soya.
Evet.
Yani dolayısıyla da Çin ise o 1 milyar 400 milyon nüfusunun temel gıda ihtiyacını karşılamak için ona muhtaç. İki tarafın bu karşılıklı muhtaç olma durumu neticesinde dün bir anlaşma imzalandı. Dünya böyle bir dünya artık. Yani siz birbirinizi tehdit ediyorsunuz, silahların namlusunu gösteriyorsunuz. Fakat ekonomi size bir noktada gelip masaya
oturtuyor.
Ve işte bu Çin'le Amerika arasındaki olayı da bunu görüyoruz. Ve keşke biz Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerde mesela Irak'la Türkiye, Suriye ile Türkiye, Mısır'la Türkiye arasında öyle bir ekonomik işbirliği ve entegrasyon olmalı ki yani namlular birbirine doğrulduğunda tacirler araya girmeli. Ne yapıyorsunuz
evet
bizim birbirimizle? Adeta koparlamaz bağlarımız var diyebilmelidir.
Evet, Türkiye-Rusya geriliminde en son uçak hadisesinde
şimdi
bu
biz Rusya'yla belli bir noktaya geldik ama maalesef bakıyoruz Türkiye ihtiyacı olan ham maddeyi başka ülkelerden komşumuz olan bu Arap ve Müslüman ülkelerde ihtiyaçları olan mamul maddeleri İşte diyelim ki Kore'den, Japonya'dan, Almanya'dan satın aldığı için birbirimizle çok da fazla ticari bağımız olmadığı için önüne gelen radikal söylemlerle inceldiği yerden kopsun diyor. Yani 21. yüzyıl dünyasında bir ülkeyle savaşmak istemiyorsanız ekonominiz entegre evet olduğu zaman isteseniz de ipleri koparamıyorsunuz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamızın ilk bölümünü noktalıyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, sıcak bir gelişme olarak hem paylaşmış olalım. Mısır Anadolu Ajansı ofisini bastı. Bir hücre evi gibi adeta basarak orada çalışan 4 kişiyi, biri Türk vatandaşı, biri Türk, diğerleri Mısır vatandaşı, gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. Sorgulandığı iddia edildi. Sonra uluslararası baskı ortaya çıktı. Türkiye kanallarını açtı ve bu baskı sonrası Anadolu Ajansı muhabiri Kerim Balcı serbest bırakıldı ve Türkiye'ye geldi. Diğer çalışanlar maalesef hala gözaltında. Bu arada hemen gözaltı işleminin ardından bir bayan çalışan serbest bırakılmıştı, onu da belirtelim. Ama Mısır'ın böylesine cüretkar bir tutumla bu baskını gerçekleştirmesi, bir hücre evini, bir terör ofisini basar gibi böylesine bir eylemde bulunmasının sebebi nedir hocam? Neden Mısır böyle bir işe soyundu?
Şimdi Mısır gibi bir devletin Anadolu Ajansı ofisini hücre evi olarak niteleyip baskın vermesi evet bir hata deseniz bu öyle hata olarak algılanabilecek bir şeydir. Buna resmi kurumdur. İkincisi, zamanlama olarak baktığımızda tam da
Libya
Putin,
meselesi,
Erdoğan evet Libya meselesini konuşurken, Hafter'in anlaşma masasını terk ederken birileri ortamı germeye çalışıyor. Ve Hafter'in anlaşma olmadığı, silahlar konuşacak anlamında sözler söylemesi, yani Berlin müzakereleri öncesinde evet ortamı germeye çalışması, aynı anda da Mısır'ın bu şekilde hareket etmesi, yani bunların kendi iradeleriyle olan şeyler değil. Çünkü Sisi'yi oraya gelmesine en azından rıza gösteren, yol açan, onun orada kalmasına dünya hegemonları açısından göz yumanlar bunlara da bunun yapılmasını sufle edenlerdir. Çünkü normal şartlarda Mısır Türkiye gibi bir ülkeye böyle bir şey yapmayı cüret edemezdi.
Evet. Bu arada bunun da belki aşağı yukarı bağlantılı da olabilir. İsrail bölgedeki hedefleri için en büyük engel olarak Türkiye'yi gördüğünü yayınladığı askeri istihbarat raporuyla ortaya koymuş hocam. İsrail askeri istihbaratının 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye'yi çatışmacı olarak göstermiş. Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikası da hedef alınmış. İsrail bu raporu hazırlıyor. Çok ilginç. Türkiye'yi çatışmacı olarak gösteriyor ve her gün hem Mescid-i Aksa baskınları hem Gazze'ye saldırılar, Batı Şeria'da onlarca kişinin gözaltına alınması, katliamlar bunu İsrail yapıyor ama çatışmacı olan biz oluyoruz. Ne dersiniz?
Yani olaya siz efendi ve ona tabi olanlar gözlüğünden bakarsanız bunlar gayet normal açıklamalardır. Çünkü İsrail'in ve onun işte okyanus ötesindeki destekleyici Amerika Birleşik Devletleri işte CENTCOM birlikleri vasıtasıyla bölgede askeri olarak hegemondur. İsrail de teolojik olarak zaten dini olarak Allah Yahudileri yarattı. Diğer insanları ve bitkileri, hayvanları ona hizmet etsin diye yarattı diye inanıyorlar. Kendini efendi olarak görüyor ve söyleneni yaptığınız zaman bir problem yoktu, uzlaşmacıydı. Evet. Mesela şu anda İsrail için Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'deki Katar dışındaki diğer ülkeler uzlaşmacı ülkelerdir. Ve istedikleri kadar halkıyla kopuk olsun, o hiç önemli değil. Hı-hı. Yönetim şekillerinin ne olduğu hiç önemli değil. Peki Türkiye niye çatışmacı konumunda? Çünkü Türkiye son 10-15 yıla kadar tıpkı o az önce bahsettiğim ülkeler gibi kendine verilen ödevleri yapan ve çizilen sınırların dışına çıkmayan bir ülke konumundaydı. O zaman da Orta Doğu'nun İsrail'le birlikte yegane tek demokratik ülkesi konumundaydı. Ve İsrail'le de ilişkileri en iyi olan Müslüman ülke unvanına sahip idi Türkiye.
Evet.
10-15 yıl, 90'lı yılları düşündüğümüzde. Peki bugün neden çatışmacı oldu? Çünkü artık Türkiye diyor ki senin koyduğun kurallara göre, senin çizdiğin sınırlara göre hareket etmeyeceğim. Benim menfaatlerim neyi gerektiriyorsa ki Doğu Akdeniz'de bunu gördük. Ben ona göre davranacağım dediği için artık tahmin edilemeyen, kestirilemeyen davranışlar sergileyen bir lider olarak Türkiye niteleniyor ve buna göre de işte İsrail'in istihbarat raporlarına geçiyor. Evet. Önceden de bizden haz etmezlerdi de şimdi en azından bunu açık açık dile getiriyorlar.
Peki Orhan. Şimdi bir başka konuya geçelim. Umman Körfez ülkelerinden biri. Umman'ın sultanı Kabus bin Said vefat etti cumartesi günü. Onun yerine de Heysem bin Tarık bin Temur Al-Said geldi. Kendisi Umman'ın bakanlarından biriydi. Kötür bakanı zannedersem. Umman'ın yeni sultanı oldu. İlginç bir şey hocam. Said'in babasının Tarık bin Taymur Said'in 1920 yılında İstanbul'da doğduğu ortaya çıktı ve atalarının Türk olduğu ifade ediliyor. Hem Umman'dan biraz bize bahsedebilir misiniz? Hem de bu iddialar ne kadar gerçekçi ve yeni sultanla ilgili olarak Türkiye-Umman ilişkilerinde bir farklılaşma olur mu? Son dönemde hemen hatırlatayım, İsrail-Umman ilişkileri de farklı bir noktaya, boyuta ulaşmıştı. Daha sıcak bir noktaya gelmişti. Bunu da belirtelim ve sözü size bırakalım.
Evet, şimdi Umman Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açıldığı Hürmüz Boğazı'ndan başlayıp Yemen sınırına kadar 1700 kilometre denize kıyısı olan ve 309.500 kilometre kare, yani Türkiye'nin %40'ı kadar büyüklüğe sahip olan ve 2020 itibariyle de 5 milyon civarında, geçen yıl 4.975.000'de istatistiklere göre nüfusu ve bu geniş bir coğrafyada baktığımızda yani ülkeyle ilgili bir takım bilgiler verecek olursak,
evet,
bu ülkenin yani Umman Sultanlığı'nın idari olarak Muskat, Dahur ve Musandan olmak üzere 3 ana eyaleti vardır. Başkent Muskat, evet, nüfusunda en yoğun olduğu yer. Musandan kuzeyde Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden dağlık bir bölge. Güneydeki Dahur bölgesi ise Yemen sınırına kadar ulaşıyor. Nüfusunun %44'ünü yabancıların oluşturduğu, Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli, Filipinlerden oluşuyor. Ve cinsiyet oranına baktığımızda da 5 milyon nüfusun 3 milyon 200 bini erkek, 1 milyon 800 bini kadın.
Neden böyle bir oran
Neden
var hocam?
Neden böyle? Çünkü 20-60 yaş arası çalışmaya gelen nüfus çok. Yani Pakistanlı, evet, Bangladeşli vesaire. Siz Orta Doğu coğrafyasına, yani Suudi Arabistan da böyledir, Katar da böyledir.
Birleşik Arap Emirlikleri yani, de.
Bakıyorsunuz sokaklar hep erkek dolu. Adeta kadın nüfus görmek çok azdır. Çünkü orada mesela Umman'da idari işlerin %85'ini Ummanlılar yapıyor. Ama diğer hizmet sektöründeki işlerin tamamına yakını ucuz işçi olarak Hint, Pakistanlı, Bangladeşli, evet, ve Filipinli insanlar bu işlerle uğraşıyorlar. Ve ülkenin tarihi çok enteresandır. Biraz isterseniz
hocam,
ülke
lütfen
tarihinden bahsedelim. Şimdi coğrafya olarak %88'i çöllerle, %15'i dağlarla kaplı olan bu ülkenin ancak %3'ü ekilebilir araziden oluşabiliyor. Yani çok fakir bir ülkeydi. Yani 1960'lı yılların sonunda petrol çıkarılıncaya kadar çok fakir bir ülkeydi Umman. İşte tarihine de baktığımızda şunu görüyoruz. Umman Yemen gibi Arap Yarımadası'nın işte bu Babül Mendeb Boğazı kıyılarında Yemen var. Bu Süveyş Kanalı'nın Hürmüz Boğazı'nın olduğu kesimde de İran'la karşılıklı Umman var. Umman Sultanlığı 1600'lü 1700'lü yıllarda ticaretin çok geliştiği bir ülkeydi ve bir ara başkentini bugünkü Tanzanya'nın da olduğu Zanzibar bölgesine, Zengibar Adası, Pemba Adası'nın olduğu yere, evet, taşıdı. O bölgede muhteşem bir devlet kurmuştu Ummanlılar. Umman Sultanı 1800'lü yılların ortasında vefat edince iki oğlu arasında ülkeyi paylaştırdı. Bugünkü Muskat'ın olduğu yer fakirdi. O Zengibar'la Tanzanya'yı İngilizler birleştirdi, daha sonra Tanzanya yaptı. Zengibar'ın olduğu yer, ki bu adalar %100'ü Müslümanlardan oluşuyor, evet, şu anda da. Bu adaların olduğu yer zengin olduğu için o bugünkü Umman topraklarında kalan kardeşe de üste para vermeyi kabul etti. Bir süre sonra da bu iki kardeş arasında ayrılık oldu ve Umman Sultanlığı ile Zengibar ayrıldı.
Evet.
Bu saltanat ve güzel günler 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ticaretten elde ettikleri gelirler azaldı. Çünkü biz çocukluğumuzda şöyle bir çizgi film seyrederdik TRT'de. Denizci Simbat'ın
Simbat,
ülkesi.
Evet.
Bu Umman'dır. Umman Sultanlığı. O Simbat'ın şeyleri. Denizci ve ticaret şey olan bir ülkedir bu. Peki ülkenin tarihinden bahsedeceğiz demiştik. Bu 79 yaşında vefat eden Sultan Kabus bin Said 1970'te babası Said bin Teymur'u devirerek iktidara gelen ve kesintisiz 50 yıl tahtta kalarak rekor kıran bir siyasetçi ve sanki bizde şöyle bir algı vardır. Çok uzun süre saltanatta kalmak, iktidarda kalmak kötü bir şeymiş gibi. Halbuki bu ülke için şunu söyleyebiliriz. Tarih öncesinden kalmış bir ülke devraldı 1970'te. Yani iktidara geldiğinde Sultan Kabus ülke hakikaten dünya, mesela şu anda dünyanın en geri ülkeleri deyince aklımıza nereler
Afrika
geliyor?
İşte
Afrika'nın Sahra Altı bölgesi.
Kabile,
şu an Afganistan'da, evet, işte iç savaş sebebiyle o şöyle. Evet. Yani 1970 yılının Umman'ı tarih öncesinden kalmış bir ülke gibiydi. futbol oynamak yasaktı, güneş gözlüğü takmak yasaktı. Yani elektriğin birçok yerde olmadığı, okula, hastaneye, içilebilir suya ulaşmanın mümkün çok olmadı. Lüks evet. olduğu bir ülke devraldı 1970 yılında. Peki neden böyleydi? Çünkü biraz daha tarihte geriye doğru gittiğimizde şunu görüyoruz ummanla ilgili. 1932 yılında mevcut kabusun dedesi Teymur görevi bırakıyor. Sultanlığı oğluna devrediyor.
Evet.
1932'de niye devrediyor derseniz, ülkenin İngiltere'ye ve Hindistan'a o kadar büyük bir borcu var ki, yani bu borçları ödeyemez hale gelince, yani saltanatı kendi şeyiyle
bırakıyor.
Oğlu Teymur'a bırakıyor ve 1932'den 70'e kadar dede Teymur oğlu Said'e bırakıyor ve Said de 22 yaşından 60 yaşına kadar, yani 1932'den 70 yılına kadar borçları ödüyor bu kabusun babası.
Evet.
Borçları ödüyor ama ülkeyi de adeta bir cendereye sokuyor. Yani insanların tarih öncesinde kaldığı bir ülke umman. İşte 1970'ten birkaç yıl önce 1967'de filan petrol ihracatı başlıyor ve Sultan Kabus ülkesinde yönetimi ele aldıktan sonra şöyle bir sloganla işe başlıyor. Diyor ki herkesle dost, kimseyle düşman olmama siyaseti izliyor.
Evet.
Dikkat edin, yani ummanın bu kadar Orta Doğu kazanının kaynadığı bir coğrafyada çok fazla
et
şey
diye,
yok.
Et diye süt diye dokunmayan.
Evet. Cenaze törenine bakıyorsunuz. Türkiye'den işte Cumhurbaşkanlığı vekaleten
yardımcısı
Fuat Oktay gitti. Yani kraliçenin oğlu Prens Charles'dan tutun da Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirinden, yani en doğudaki en batıdaki yöneticiler cenaze merasiminde en üst düzey temsilci olarak bulundu. Ve şu an 5 milyon nüfuslu gerçekten bir Suudi Arabistan kadar, bir Kuveyt kadar petrol zenginliği olmamasına rağmen, orta düzeyde bir petrol evet. geliri olmasına rağmen ülkeyi hakikaten Orta Doğu'da parmakla gösterilebilir, imrenilir derecede. Yani 1970'te aldığı ülkeden 2020'de getirdiği ülkeye baktığımızda, yani hakikaten dünya tarihinde ender rastlanır, altyapı olarak, eğitim olarak, sağlık olarak getirdiği nokta böyle. Belki Sultan Kabus Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Petrol Bakanlıklarını kendi uhdesinde tutan evet. bir liderdi. Diğer bakanlıklar vardı da onlara da danışman statüsünde görev veriyor idi. Yani ülke tek kişinin kontrolündeydi. Hep böyle tek adam tek adam diyorlar evet. ya Türkiye'de. İşte bu tek adam hakikaten 1970 yılında aldığı bu ülkeyi, getirdiği noktayı görüyoruz. İsterseniz bunun bir de şeceresi var.
Evet, çünkü ondan Türk biraz olduğuna dair yeni sultanın babasının vesaire bu noktada neler söylersiniz hocam?
Haftada bir gün İslam Ansiklopedisi'ne gidiyorum. Orada da bu ansiklopediden bunun şeceresini biraz araştırdım.
Hı-hı. Nedir aslında hocam?
Şöyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi Sultan Kabus'un 1970'ten beri iktidarda olduğunu söyledik. Evet. Ondan öncesi babası Said 1932'den 70'e kadar iktidarda.
Evet.
Ve dedesi Teymur 32'de görevi bırakıyor. Ve bu dedenin diğer oğlu, yani Tarık ise annesi Türk. Çünkü o dede Teymur'un birkaç hanımı var. Bu hanımlardan evet. biri de Türk hanımı.
Evet.
Ve Tarık'ın doktor olan dayısı ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Ve Almanca ve Türkçe biliyor. Bir kelime evet. Arapça bile bilmiyor. Fakat 1957-1959 yılları arasında Cebel-i Hicr Savaşı oluyor. Şöyle bir savaş oluyor Umman'da. Daha önce o 1600'lü 1700'lü yıllarda bir ülkenin siyasi lideri var, bir de imam dediğimiz dini lideri var. Hmm. Çünkü buralar hariciliğin bir kolu olan İbazi'dir Umman. Ve bu imamlarla yöneticiler arasında çıkan bu savaş sırasında Sultan Kabus'un babası olan Said çok daralıyor. Evet. Ve Almanya'daki kardeşine haber gönderiyor. Yani diyor ki yardıma gel. Ve kardeşine yardıma Almanya'dan geliyor. Ve birlikte iki kardeş mücadele ederek o imamları yeniyorlar ve siyasi birliği sağlıyorlar. Ve arkasından da buna başbakanlık payesi veriyor.
Evet.
Ve başbakanlığa getirilen Tarık, mevcut şu andaki başkanın
babası
olan Tarık.
O da bir Türk'le evli.
Ve Türk'le evli. Ve annesi de Türk şu andaki mevcut başkanın. Yeni sultan babası Tarık bin Teymur 1920'de İstanbul'da doğuyor ve 100 yaşında
hala yaşıyor.
Ve İstanbul doğumlu, annesi Türk olan bir kişi. Ve neden bu kişi iktidara geldi derseniz, hı hı, Sultan Kabus'un oğlu ve erkek kardeşi bulunmadığından,
evet,
orada da erkekten erkeğe geçiyor iktidar ve anayasa gereği ve ölürken de vasiyet ediyor. Kendinden sonra hanedandan birisi iktidara, evet, geliyor ve zaten kabinede görev yapan.
Ha, amcasının oğlu aynı zamanda.
Amca çocuğu olduğu için amcasının çocuğunun iktidara gelmesi konusunda vasiyetini yazıyor. Vefatından sonra vasiyet açılıyor. Zaten beklenen de bir, evet, kişiymiş. Yani kısaca şu anda yeni sultanın babası İstanbul doğumlu, 100 annesi yaşında Türk, hala yaşıyor. Annesi Türk ve 1957 yılına kadar da Arapçayı bilmeyen, yani, evet, Almanca ve Türkçe bilen bir şahsiyetin oğlu şu anda iktidara geldi. İnşallah zaten bu Orta Doğu coğrafyasında Katar'la ilişkilerimiz düzgündü. Hı hı. İnşallah bu Umman da bunu takip eder.
Evet.
Çünkü Umman çok stratejik bir konumda. Hürmüz Boğazı'nı kontrol, evet, eden İran'la arasında, hı hı, bir noktada.
İnşallah İsrail ekseninde ya da Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ekseninde değil de Katar, Türkiye ekseninde yer alan bir Umman görürüz önümüzdeki günlerde.
Burada dikkatimizi çeken şey 50 yıl boyunca, evet, iktidarda kalan ve ülkesini sıfırdan alıp hakikaten bayındır bir ülke haline getiren bir sultandan bahsediyoruz. Ve demek ki sadece çok partili hayatla değil, tek adamla da bir ülkenin istenirse kalkınabileceğini, ama, hı hı, bu tek adam dediğimiz Sisi gibi,
evet,
bir diktatör veya Saddam gibi değil de yani halkı için çalışan, zaten nüfus da az. Evet. Şu an 5 milyon nüfusu var. Bu nüfusun %44'ü yabancılardan oluşuyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendirici bir Umman
evet, bir Umman'ı
konusu
kısaca
oldu.
Açıklayalım dedik. Medeniyet coğrafyamız programının formatına uygun.
Evet. Böylelikle vaktimizi de noktalıyoruz bu haftalık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni gündem başlıklarıyla yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Hoşça kalın.